15. dizin, sayfa 338. Kendi evini kendin yap. Ankara'da fazla kalamazdım. Eğitim müdürü bana daha ilk görüşte takıldı. Hocam sen buz gibi bir vazife kaçağısın. Yahu yılbaşından sana ne? Bu sırada oradan ayrılınır mı? Milletin iki ayağını bir pabuca koydun. Senin köylüler buralara fena dadandılar. Her kapının ipini çekiyorlar. Geçenlerde bilmem hangi kooperatifinizin adamları neredeyse vali beyin kapısına dayanıp onu uykusundan edeceklermiş. Herkes gelir Keltepe'ye. Sen niçin bizi arayıp sormazsın diye siymişler. Fena mı? Halk kendi işlerine kendisi sahip olmalıdır diye mekteplerde nutuk vermez miydik? İşte sahip oldu. Doğru, Türkiye'deki 40 bin köyden geriye kalan 39.999'u da başına senin gibi birer eli bayraklı bulup hükümet memurlarını uykularından uyandırmak için yollara dökülürlerse seyretsen gayrı ötesini. Nerede o günler kardeş? Ankara'da yılbaşını gecesini bizim evde geçirdim. O gece ev galiba bizim okul kadar kalabalıktı. Temeller nasıl oldu da çökmedi bilmem. Çünkü Semra ile Taifesi etraflarına mahalleden en az 15 çocuk daha toplayıp gece yarılarına kadar bilmem ne dansı yapıyoruz diye tepindiler. Damat, gelin, hısım, akraba da onlara katıldılar. Neredeyse beni de sıçratıp duracaklardı. Bir akşam da üniversiteli arkadaşlardan birinin evinde misafirdik. Bizim sayın profesör de oradaydı. Daha beni görünce ellerime yapıştı. Hoca, bu senin Keltepe'de ne keramet var Allah aşkına? İki günde neler okuyup üfledin ki şu bizim çocukları döndükleri zaman adeta tanıyamadım. Yahu madem ki böyle marifetlerin var, en iyisi işi sıraya koyalım da bizim buradaki bütün delikanlıları ikişer gün için yollayalım sizin üniversiteye. Tabiriniz yerinde hocam, çocuklar hakikaten bir başka üniversitenin kapısını çaldılar, kapı aralandı. Ama o kadar. Bu üniversite toprağın ve insanın savaştığı arenadır. Sözlerinizde yanlış olan yalnız bir nokta var. O da şu ki arenada ben bir hoca değil, hala bir öğrenciyim. Gecenin nasıl geçtiğini anlamadık diyebilirim. Ayrılırlarken çocuklara muhtara verdikleri sözü hatırlattım. Biz belki yakında ve daha uzunca kalmak üzere geleceğiz dediler. Ankara'da kaldığım günler içinde yaptığım diğer bir ziyareti de daima hatırlarım. Bir gün vali muavini bana gidip Nafa vekilini göreceksin dedi. Bir vekille ne işim olabilirdi? Muavin telefonla vekaleti buldu, saat aldı. Bana da bugün tam üçte, haydi yolun açık olsun dedi. Vaktinde gittim, hususi kalemde fazla beklemedim. Vekil bey beni güler yüzle karşıladı. Bir köşede alçak bir masanın etrafında yer aldık. Nazik sözlerle hatırımı sordu. Muallim bey, sizi de sizin köyün macerasını da biliyorum. Köye ilk fırsatta geleceğim. Bir parti adamı olarak değil, bir vekil olarak da değil. İlgi çekici bir çalışmanız var. Bürokratik yolları ve şekilleri hem de ne insanları ne de imkanları zorlamadan aşmayı biliyorsunuz. Galiba asıl vatan cephesinin en güzel örneğini siz veriyorsunuz. Fakat vekil bey, itimat buyurunuz ki benim hemen hiç hizmetim... Hayır muallim bey, ben hepsini biliyorum. Bir koca ekskavatörü ve bir takım ekipleri işlerinin başlarına alıp sapa bir köye kaydırıvermek, bunun için de nice insanları kazanmak ne demektir bilirim. Fakat sonunda ne oldu? Koca bir bataklık kurudu. Bereketli bir toprak uyandırıldı. Ölmüş bir köy uyandı. Yoksul köy zenginleşti. Tarım, hayvancılık, zirai sanatlar harekete geliyor. En önemlisi de şimdi orada yeni bir köy kuruluyor. Düşünüyorum, yarın bu hamlelerin hepsi başarıya ulaşıp sonuçlarını verirlerse, şu bizim köy kalkınması dediğimiz davanın muzaffer bir misali verilmiş olmaz mı? Oysa biz vatan cephesini köye götürürken ne yapıyoruz? Biraz şımartma, biraz rüşvet ve köyde bedbaht bir bölünme. Halbuki köye onu kazanarak, onu uyandırarak girmeliydik. Onun bütününün hayatını değiştirmeliydik. Bize kahve getirdiler. Ben kendisine vakitlerini aldığım için üzüldüğümü, fakat kendilerini tanımış olduğum için de bahtiyarlığımı bildirdim. Vekil beyin ismini daima duyardım ama onu başka türlü sanırdık. İyi bir hatip, aktif adam fakat aşırı partizan ve biraz demagog. Bir fen adamıymış, bayındırlık işlerinde çalışmış. Bana bizim köye ne yapabileceğini sordu. Yapılacak işler anlıyorum ki bildiğiniz işler vekil bey. Ön planda tekrar bir ekskavatör isteriz. Karanlık dereyi yarmak için değil mi? Evet, sonra köy yolunda biraz daha çalışmak lazım. Biz de regülatörün tamamlanmasıyla Sakarya istikametine inen vadide bir sulama arkı ister. Hepsi benim işim. Sen vali muavinine söyle, bana telefon etsin. Yeni köyü ne yapıyorsunuz? İmar vekaletiyle birlikte ele aldık ama asıl iş köy yapı kooperatifinin. Çocuklar kendi evini kendin yap esasından ayrılmıyor. Mükemmel bir buluş. Çok doğru. Biz, yani hükümet Eskişehir'de Hasanoğlan'da Marmara'da bazı yeni köyler yaptık. Fakat hazır yapıp köylülere buyurun dediğimiz evlere kimse göçmedi. Hepsi boş duruyor, boş duracaklardı. Vekil beyden müsaade istedim. Beni teşhir etti ayrılırken, Unutma Muallim Bey, sana geleceğim. Beni arkadaşım bil, nerede olursam olayım. Kapımı vurup girebilirsin. Vekil Bey'in emrini vali muavini beye laklettim. Konuştuklarımızı anlattım, o bana. Vekili kafese koymuşsun hoca diye takıldı. Bizim işlerin hepsini biliyor. Şahsi dostumdur, ara sıra söyle, bahsederim. Uzaktan tanıdığımızdan başka türlü bir adam. Kendi kendisiyle savaşan ama kendi kendisini yenemeyen bir adam. Partisinin damgası şahsiyetine daima galip geliyor. Ama inşaat sahasına muhakkak ki büyük eserler verdi. Vakti gelince köye döndüm. Büroda Hafız'dan başka kimse yoktu. Mektebe göndersin diye çantamı ona bıraktım. Sonra ayaküstü imama uğradım. Mektebe vardığım zaman kimseyi göremedim. Muallim odasını açtım. Süleyman Işık'la Nurullah bir masanın başında defterlerine, kağıtlarına kapanmışlardı. Benim girdiğimi görünce ayağa kalktılar. Yaklaştım. Süleyman Işık mektepte öğrendiği kör topal İngilizce bilgisiyle Nurullah Önce'ye İngilizce'de harflerin okunuşunu anlatmaya çalışıyordu. Güldüm. Önlerine küçük bir paket bıraktım, açtılar. İçinden güzel birkaç kitap çıktı. Çabuk ve pratik İngilizce öğrenimi hakkında. Sığıntı ihtilal ve bir insanın oluşu. Vekil Bey'in elçisi Vekil Bey'den önce geldi. Bir gün idare binasındaydık. Sarı Çavuş gene her zamanki gibi içeri daldı, gürledi. Göründü senin 42'lik. Çavuş ekskavatöre 42'lik derdi. İlk defa gördüğü zaman topa benzetmişti. Sonra onun marifetlerini gördükçe bu topu da derece derece terfi ettirdi. Obüs 15'lik, nihayet 42'lik yaptı. 42'lik top 1. Dünya Harbi'nin şöhretiydi. Almanlar böyle bir top yapmışlardı ama ne netice almışlardı? Hiç. Dışarı çıktık, ekskavatör geliyordu, köye girdi, caminin önünde durdu. Biz de oraya yöneldik. Bu sefer gelenler başkaydı, biz onlara hoş geldiniz derken arkadan bir cip de yetişti. Cipten eski tanıdığımız kimseler indiler. Hocam bizi gene çektin buralara ama bu seferki pek palas bandırası oldu. Yahu elinde böyle bir güç varsa şu bizim maaşlara da bir dokunsan. Misafirleri idare binasına getirdik. Ekip başı toplantı odasına girerken duraladı. Yahu buralarda neler olmuş hoca? Bizim müsteşarın odasında bu kadar harita resim yoktur. Sonra o tepedeki yeni bina. Allah versin, bu işlerde bir keramet var ya. Ertesi sabah karanlık dere yatağına inildi. Güzergah zaten belliydi. Ekskavatör işe girdi. Birkaç gün içinde ekip başları işaret kazıklarını tamamladılar. Ankara'ya döndüler. Ondan sonra makine uzunca bir zaman bu dereden ayrılamadı. Fakat Vekil Bey de sözünü tuttu. Hayvancılık, sütçülük sitesinin temelinin atıldığı günlerdeydi. Biz Süleyman Işık'la mektepte yemeğe hazırlanıyorduk. Dışarıda bir motor sesi duyduk, çıktım. Bir cip geldi durdu. İçinden orta boylu, yıpranmışa benzer bir trench coat'a sarılmış, şapkasını başına iyice geçirmiş biri indi. Tanıdım, gelen Vekil Bey'di. Cip şoföründen başka yanında kimse yoktu. Koştum, iki eski arkadaş gibi karşılaştık. Polatlı'dan geçiyordum, arkadaşlara anlattım. Kaymakımın cibini aldığım gibi kaçtım, sana bir merhaba demek için. Yalnız arkadaşça bir ziyaret. Mektebe girdik, ona ışığı takdim ettim. Işığa da sadece, beyefendi arkadaşımdır dedim. Zaten hazır olan mütevazi soframıza hep beraber oturduk. Önce ekskavatörden söz açtı. Bu sizin derede iş var hoca, sen işi Sakarya yüzüne kadar indirtebilirsen en az 1000 dekar daha yer kazanırsınız. Ama sel suları hendeğe alınıp afetler önlendikten sonra köylülerin de eski molozları, çakılları temizleyip toprağı meydana çıkarmaları için epey terlemeleri lazım gelecek. Kolayı var işin, bunun için de bir kooperatif kurarız. Fena alıştınız bu kooperatifçiliğe, bunun sonu nereye kadar varır dersin? Bütün Türkiye'nin kooperatifleşmesine. Hani işi sana bıraksalar, galiba bunu da yapacaksın hoca. Bunu elbette ki ben başaramam ama benim yapamamaklığım bu işin yapılamayacak bir şey olduğunu ispat etmez ki. Bana bırakmasanız da zaman size emredecek. Misafir rahat rahat güldü. Kardeş, sen burada alfabe mi okutuyorsun yoksa mantık mı? Eğer bu sözlerde bir mantık hissesi varsa ben de mantığı burada sadece öğrendim. Yemekten sonra odada yalnız kaldık. Işık bize kahve hazırlamaya gitti. Ondan sonra da odasına çekildi. O gün zaten hafta sonuydu. Mektep yoktu. Anlaşılan Nurullah Öncü gelecek. Gene İngilizceye dalacaklardı. Vekil Bey'in sohbeti tatlıydı. Ben mühendisim. Daha mühendis mektebindeyken politika beni çekerdi. Her türlü talebe hareketlerinin de öncüsü gibiydim. Dünya büyük devrimler yaşıyordu. Şimal komşumuz bir dev tecrübeye girmişti. Bu çetin fakat şümüllü mücadelenin dünyanın hemen her üniversitesinde sempatizanları olduğu gibi bizde de sempatiyle izleyicileri vardı. Ben onlardan biriydim. O tecrübenin içine karışmış, oradan dönmüş bir şairin bütün şiirleri ezberimdeydi. Hulasa neredeyse ben de bir ihtilalci olup çıkacaktım. Sonra nasıl oldu da ihtilalci olmadınız Vekil Bey? Gayet basit. Mektepten çıkınca Anadolu'da vazife aldım. Vazifem yol mühendisliği. Bizim tabiatımızla, bizim insanımızla, köylümüzle, şehirlimizle, devlet organlarımızla, kanunlarımızla, imkanlarımızla tanıştım. Kafam adam akıllı karıştı. Karşılaştığım problemleri çözemediğim gibi ihtilal dayanaklarını da bulamıyordum. Evet, bu ülke kalkınmalıydı, topyekun kalkınmalıydı. Ama bunu şimal komşumuzda olduğu gibi yapmak istersek bir sınıf ihtilali yapacaktık. Fakat ortada sınıf yoktu. Yahut da bu ihtilal dış müdahale ve yardımlarla bir sığıntı ihtilali olacaktı ki ona da bizim ihtilalimiz denemezdi. Hulâsı Anadolu yolları mı benim ihtilalciliği yedi, ben mi zaten ihtilalci değildim bilmiyorum. Fakat şunu düşünürdüm ki bu memleketin herhalde bir çıkış yolu olmalıdır. Mustafa Kemal'in başladığı iş yürümelidir. Ama nasıl? İşte ben bu düğümü hala da pek çözmüş değilim. Fakat Vekil Bey, dünya tarihinde en çözülmez diye anılan bir düğümün, yani Gordiyon düğümünün bir vuruşla çözüldüğü bir eski beldenin kapısında bulunuyorsunuz. Gordiyon hemen şu tepelerin ardındadır. Yani bu toprakla çözülmez düğüm yoktur. Gordiyon efsanesi bana kılıçla sabanın mücadelesi gibi görünür. Gordias Saban'ın İskender kılıcın adamıydı. İskender'in imparatorluğu parçalandı ama Gordias'ın kutsal sabanı daima nimetler yaratır. Yani siz şimdi burada Saban'a sarılıyorsunuz demek. Evet, Saban'a. Ama şimdi Gordias devrinde değiliz. Çağımızın da bir sözü var. Bugün tek çiftçi bir taraftan ihtiyaçların tazyiki, diğer taraftan piyasanın meçhulatı içinde bir Demokles kılıcı altında yaşar. Tek işçi de öyle, tek tüccar da öyle. Bugün tek insanlar da öyle. İşçiyi sendikada, çiftçiyi kooperatifte, tüccarı şirketlerde birleştirmezsen bu kılıç er geç başlarına iner. Hatta bugün tek devlet bile yaşayamaz. O da ittifaklara girecek, yardımlar sağlayacak. İşte bizim burada yaptığımız teşkilat yoluyla çiftçiye ulaşmaktır. Daha şimdiden bir kooperatifimiz var ama bunlar köyü yeniden kurmaya bile el atmışlardır. Bu kadar mı? Hayır, bir küçük formülümüz de var. İmkanları seferber etmek. İşte sizin şu bataklığı kurutan, şimdi şu derede çalışan ekskavatörünüz var ya, bu bir imkanın seferber edilişidir. Köy korusunun kuruluşu, mektebin yapılışı, geniş ölçüde pancar, donatım kuyuları ve yeraltı suyunun yer üstüne çıkarılışı, site temelinin atılışı ve daha diğerler. Bu adeta bir sistem, bir köycülük sistemi. Bu sistem belki basit bir mütevazi ama bunda bir şeyler var. Devletin tepeden inişi yerine devletin, halkın kendi içine çekişi. Sizi tebrik ederim. Ama Vekil Bey, ben sadece başkalarının dilini konuşuyorum. Yoksa bu çarkların içine ben sadece yaşlı bir emekli öğretmenim. Mesela bir Ayhan Bozkır var ki... O sırada kapı vuruldu. Giriniz. Giren Ayhan Bozkır'dı. Hoş geldiniz Vekil Bey efendi. Eyvah, bizim sır bir anda çözüldü gitti. Ayhan vekili tanımıştı. Az sonra üçümüz de cibe dolduk. Önce idare binasına vardık. Ama artık kumanda Ayhan'daydı. Ondan sonrasını anlatmayacağım. Bundan sonra site yerine, sonra ova yerine, kuyulara, regülatöre, koruya gittik. İlkbahara doğru toprak su idaresinin girişeceği teraslama sahalarını gördük. Yeni köyün yerini inceledik, sonra Vekil Bey'i yola çıkarıp uğurladık. Vekil ayrılınca Ayhan yüzüme baktı, alaylı bir sesle konuştu. ''Hocam, vatan cephesine mi girdin yoksa?'' ''Hayır Ayhan, bizim cephemiz birini daha kazandı.'' Ezbercilik çerçeveleri kırılınca... Kış artık kendini hissettiriyordu. O yıl bizim köye ilk defa linyit girdi. Galiba pek uzak olmayan bir ocaktan getiriliyordu. Mektebe linyit sobaları kurduk. Köy sandığı bizim için biraz masrafa girdi. Ama çocuklar da koltuklarında tezek taşımaktan kurtuldular. Yeni köy evlerinde ısıtma işi zaten başka türlü hallediliyordu. Türkiye'ye gelip köy kuran bazı Bulgaristan göçmenlerinin kendi köy evlerinde uyguladıkları bir nevi fırın soba sistemi bu evlerde inşaat sırasında yapılacaktı. Fırın, mutfak, hamamlık tek gözden yakılacak linyitle ısıtılınca evin içinde devamlı bir ısı sağlanabiliyordu. Kış ayları hem hazırlık hem de fırsat buldukça iş içinde geçiyordu. Taş, kum ocakları çok şey hazırdı. İlkbahar yağmurları geçip de prese kerpiç işlerine girmeden önce taş temellerle tuğladan yapılacak umumi binaları çıkarılmış olacaktı. Fakat en önemli iş önümüzdeki ekim mevsiminde ovadan faydalanmak şekliydi. Bu yıl pancara çok yer ayıramazdık. Zaten pancarı artık herkes kendi parselinde kendisi ekecekti. Ovada ekine de pek gitmek istemiyorduk. Öyle bir mahsule el atmalıydı ki hem çok bereketli hem karlı hem rakipsiz olmalıydı. Onu muhtar buldu. Askerliğini Ege tarafında yaparken bereketli kavun karpuz bostanları görmüş, bizim köyde bu işe girelim diyordu. İşi her tarafından incelediler, devlet çiftliğine gittiler, toprak muayeneleri yaptırdılar. Nihayet karar verildi, iş tohuma kaldı. Onu da Eskişehir Şeker Teşkilatı'nın yardımıyla hallettiler. Bize yetecek bütün bostan tohumu garanti edildi. Hafız'ın bahçesinde de bir sebzelik kurulacaktı, örnek olsun diye. Ekskavatör Karanlıkdere'de oldukça önemli işler yaptıktan sonra soğuklar başlayınca baharda gene gelmek üzere geri çağrıldı. Tam o sıralarda İsfendiyar'la arkadaşlarını da Ankara'ya çağırdılar. Bir hafta sonra geri geldikleri zaman öğrendik ki yeni topraklar üstünde Keklik Pınarı Köyü'nün inşası işi ihale edilmiş. İmar vekaleti de bu inşaat için kendi hesabına bir kontrol mühendisi tayin etmiş. Hulasa kış ayları bir takım tertipler hazırlıklar içinde geçiyordu. Önümüzdeki mevsim ekmeksiz köy için çok şeylere gebeydi ve baharın ilk belirtileriyle beraber köy yeri de bir şantiye ve ova ekmeksiz köylülerin toprağa saldırış alanı oldu. Geçen yıla göre büyük fark şuydu ki şimdiki herkes kendi toprağında fakat köyce işbirliğinin sağladığı imkanlarla çalışıyordu. Şeker şirketi münavebe şartlarına uygun ekim sahalarını belirtti. Pancar Müstahsilleri Kooperatifi merkezle devamlı temaslar içindeydi. Köye gelen traktör hem çok işe yarıyor hem iyi kazanıyordu. Suni gübreler de geldi, serpildi. İlk sürümler yapıldı. Sütçülük sitesinde şuradan buradan gelmiş önemli bir işçi kalabalığı barınıyordu. Öyle görünüyordu ki bu yaz köye çok işçi lazım olacaktı. İşçi tedariki işlerini havada bırakmamak için muhtar bu işi köy burasında topladı. Arkadaşlarından Dursun'u bu işe memur etti. Hafız'ın başını kaşıyacak vakti yoktu. İşçi hesaplarını da Nurullah Öncü'ye tutturmaya karar verdi. Bu molla boş oturur durur. Katasın bakalım milletin çabasına. Ezan okumakla iş bitmez ki. Milletin karnı doyacak ki namaz kılabilsin. Önce biraz şaşaladı, ürktü. O günlerde camide cuma namazından sonra İslami ahlak esasatı diye bir takım vaazlar tutturmuştu. Çalışmaktan, tasarruftan, alın terinin faziletinden bahsediyordu. Fakat Süleyman Işık imdadına yetişti. İşçi hesaplarını kabul etmesini, korkmamasını, kendisine yardım edeceğini söyledi. Ondan sonra gerçi bu vaazlar pek uzamadı ama Nurullah Öncü kendisini çalışmaya iyice verdi. Alın terini tattı ve hatta biraz tasarrufa bile imkan buldu. İngilizce öğrenimi ise düşe kalka yürüyordu. Hatta bir defa odasında bir de İngilizce resimli dergi gördüm. Resimlerin altındaki yazıları sökmeye çalışıyormuş. Öncü'nün bu gayretleri imamın da dikkatini çekmiş. Bir gün ona uğradığım zaman bana, ''Senin molla işi ilerletti.'' dedi. ''Geçenlerde bana geldi. İngilizceyi öğrenmenin faziletlerini saydı. Sonunda da ''Utlubül ilme velev bissin'' diye ekledi. Dipnot, ilim Çin'de de olsa arayınız anlamındaki hadis. Eğer bugünlerde gelirse bu sefer de kooperatifçilik öğrenmenin faziletleri hakkında hadisler nakledecektir. Hayrola? Şimdi Süleyman Işık'tan hesap, Hafız'dan da kooperatifçilik dersleri alıyor. Köyün tuttuğu işçilerin defteri de ona teslim. Hayret desene ki selamet öncüsü selamet yolunu buldu ama bu kadar çabuk. Nurullah istidatlı çocuk hocam, onun yalnız şekilcilik ve ezbercilik çerçevelerini kırabilmesi lazımdı. Yahut da bunlardan hiç olmazsa şüphe etmesi, onu da kendi kendine başardı. Darısı bütün Nurullahların başına. Fakat ilkbahar müjdecisi olan günlerin en önemli olayı bir gün toprak su idaresi ekibinin köyün alt başına çadırlarına kurmaları oldu. Kel tepeler teraslanacaktı. Ekmeksiz köyün ovası fethedilmişti. Şimdi hücum sırası tepelere gelmişti. Tepeler fethedilecekti. O akşam ekibin başı olan genç ekmeksiz köy tepelerini teraslama planlarını ve teraslanmadan sonra alacağı görünüşü gösteren paftaları idare odasında Keklik Pınarı Ovası'nın büyük paftası yanına asıyordu. O kadar heyecanlanmıştım ki duramadım. Bunları onun elinden kaptığım gibi fırladım. Koştum imamın evine. Kapıları tıpkı sarı çavuşun göğüslemesi gibi açtım. Şunlara bak hocam, şunlara. Bu sırtları tanıyabildin mi? Şu bizim keleş tepeler. Evet, Keltepe'ye damgasını vuran tepeler. Ama nereye gitmiş o keleşlik? Bu bağlar, bu yeşil setler, şu yer yer görünenler su depoları mı? Sanki Seba Melikesi'nin kat kat bahçeleri. Kur'an'da adı geçen İrem bağları. Bu nasıl olur hoca? Bunlar nasıl olur? Bu işler rüya mı, mucize mi? Hiçbiri değil hocam. Bir gerçek. Sadece bir güç birliği. Halkın ve devletin güç birliği. İmkanların harekete getirilişi o kadar. Demek bütün memleket buna yöneltilebilse, işte o zaman bu bir mucize olur. Çağımızın başka bir mucizesi gene o günlerde ekmeksiz köye girdi. Bir hafta pazarı sonu Polatlı'dan dönen muhtar gece idare binasına hiç kimseye selam bile vermeye vakit bulamadan bir işgal kumandanı gibi girdi. Arkasında sarı çavuş kucağında kocaman bir karton paket taşıyordu. Muhtar emir veriyordu, şuraya ulan sarı, şuraya. Paket onun dediği köşeye bir masanın üstüne konuldu. Muhtar telaşla açtı. Ortaya çıkan büyük bir pilli radyoydu. Muhtar ambalaj kağıtlarını attı, radyoyu düzenledi. Sonra spikerin sesi yükseldi. Sayın dinleyiciler, burası Ankara Radyosu. Şimdi haber bültenini vereceğiz. Muhtar ancak ondan sonra cemaate döndü, gözlerini bana çevirdi. Zaten bize ipin ucunu kaçırttın. Al bu da benden köye armağan olsun. Nasıl, beğendin mi o vardalığımı? Ben gülüyordum ama cevap vermeme lüzum kalmadı. Düğmesi başka bir istasyona çevrilen radyo şimdi de bir şarkıya başlamıştı. Millet memnundu, muhtarı alkışlıyorlardı. Odada gürültü ay yuka çıkıyordu ama bütün gürültüyü bastıran sarı çavuşun sesiydi. Aymışsın be koca Efe, aslanmışsın. Desene ki bizim köy artık kasaba oldu yahu. Kaldırmalı Polatlı kaymakamın oradan, oturtmalı Keltepe'ye. Muhtar bir köşeye kuruldu, eline kahvesini sundular. Halinde işte ben bu işi bu kadar yaparım diyen mağrur bir ifade vardı. Garip bir önder, sayfa 350. Çirmenli Mustafa Ağa bir Bulgaristan göçmeniymiş. O heybesi omzunda Hüseyin'in bir pazar dönüşü Polatlı'dan gelen kamyonundan atlayıp köy odasına sanki 40 yıldır buradaymış gibi rahat adımlarla girdi. Herkesi güler yüzle yüksek sesle selamladı. Heybesini telaşsızca kapının kenarına indirdi, rahatça oturdu. Sonra gene herkese merhabalaştı, aynı rahatlıkla herkese hal hatır sordu. Orta boylu, güneşten yanmış değirmi yüzü hafif kumral bir sakalla çevriliydi. Gözlerinin içi gülen, çevresine rahatlık, telaşsızlık saçan sevimli bir insandı. Basit fakat temiz bir şayak elbise giymişti. Bu elbisenin daha Türkiye'ye göçmeden Bulgaristan'da ve belki kendi evindeki el tezgahında dokunmuş olması da mümkündü. Mustafa Ağa'nın hikayesi çabuk anlaşıldı. Eskişehir'den geliyormuş, onu oradan yollamışlar. Bana bir de mektupçuk getirmiş, bahçıvanmış, şirketin bahçelerinde çalışırmış, sebzeden, bostandan, ağaçtan anlarmış. Orada iş var demişler, yollamışlar. Burada bağcılık, bostancılıkta elinden ne gelirse yapacakmış. Muhtar bu işe hem sevindi hem de sevimli yabancıya takılmaktan kendini alamadı. Öyleyse yandın Mustafa Ağa, halin duman. Bu bizim Keltepe milleti sebzeyi, bostanı, pazarda o da karşıdan görür. Kimsenin eli çapaya, tırmağa yatkın değildir. Yalnız geçen yıl bir pancar yaptık ki neuzübillah. Mustafa Ağa o kadar rahat dinliyor, o kadar rahat konuşuyordu ki, onun neşesi, geniş kalpliliği, kendine emniyeti oradakileri de etkilemekte gecikmedi. Abe buraya bunun için geldik ya be muhtar. Sen adama değil önce toprağa bak. Ben daha ilk bakışta anlarım. Abe sizin elinizde altın hazinesi var be. Abe buradan bütün Ankara'yı besleriz be muhtar. Abe bu kuyular, bu toprak, bir de sizin gibi hemşeriler olduktan sonra deli orman pehlivanları bile bizim sırtımızı yere getiremez. Abe kımıldayım be, öldünüz mü be? İşte o zaman bizim köy odasının havasında belki de o güne kadar görmediğim bir kaynaşma oldu. Az sonra da herkes Mustafa Ağa'ya sahip çıkmaya başladı. Mustafa Ağa, hele şu heybeyi al da buyur gidelim eve. Bir başkası atıldı. Dur bakalım Veli dayı, öğretmene ne yazmışlar öğrenelim. Hele muhtar, sen Mustafa Ağa'yı bırakma. Fakat Mustafa Ağa hiç telaşlanmıyordu. Heybe tohum heybesi, bu tohum bize istesek bütün ovayı dolduracak fide verir. Ben nerede o başımın altında? Hele bekçi dayı, benim pılıpırtıyı bir indirsin bakalım. İş çabuk düzenlendi, Mustafa Ağa şimdilik hafızın misafiri olacaktı. Ama onun kararı zaten önceden verilmişti. Benim yerim tohum yastıklarının yanıdır, ben oracıkta kendime bir kulübecik yaparım. Hele yarın olsun bakalım. Mustafa Ağa daha o geceden bizim köyü fethetmişti. Ertesi gün sabah namazından sonra evden çıkmış. Köyün içini dışını, tepelerini, eteklerini, ovayı, karanlık dere kıyılarını dolaşmış. Koru bekçisiyle ahbap olmuş, nihayet mektebe doğru yönelmiş. Üç gözelerde karar kılmış. Tohum yastıklarının yeri işte burası demiş. Gözelerle eski tapınak tümseyinin arasında bir yer seçmiş, sonra mektebe çıkmış. Daha odama girerken, muallim bey dedi, benim karargah burası. Eliyle pencereden üç gözeler tarafını gösteriyordu. Çok iyi Mustafa, Allah yardımcın olsun. Bakalım nasıl başa çıkacaksın bizim cemaatle. Abi ne var başa çıkacak be muallim bey? Hepsi yemiş yatmışlar, dombaylar gibi. Terleyecekler şimdi biraz. Ama hele alsınlar tadını bu işin. Karun olurlar be Ankara'nın burnunun dibinde. Mustafa Ağa Eskişehir'den getirdiği mektupla anlatıldığı gibiydi. Arkadaş bana, Mustafa Ağa'yı kaçırma hocam, köye bedel adamdır. Bu adam işinin sanatkarı. Eğer yalnız para için çalışsa çiftlik ağası olur az zamanda. Ama o biraz da zevk için çalışıyor diyordu. Ağa birkaç gün içinde köyün sevgilisi oldu. Yeniçeri devşirmeye gelmiş, devşirme ağası gibi her evin avlusuna dalıyor, her rastladığı ile ahbaplaşıyor, elinin altında kimler olduğunu, kimlerle işe dalacağını, kimlere ne yol göstereceğini düzenleyip duruyordu herhalde. Onunla biraz da hemşeri çıktık. Benim babam da deli ormandandı, o da oraları bilirmiş. Kısa bir zamanda üç gözelerdeki kulübesini kimseden yardım istemeden yaptı, meydana çıkardı. Önce Germiyanlı Hüseyin'e Sakarya boylarından 5-10 demet kamışla birkaç söğüt dalları getirtti. Sonra evin çevresi için yere kazıklar çaktık. Aralarını yaptıkları sıyrılmış söğüt dallarıyla güzelce örttü. Üste ağaçtan çatı iskeletini attı. Onun üstünü kamışla kapatıp tertipledi. En sonunda hem söğütten duvar örgülerini içten dıştan sıvadı, hem de çatıya verilen kamışların üstünü. Bir kapıcık uydurdu. Meydana güzel bir kulübe, daha doğrusu bir evcik çıktı. Mustafa Ağa attı yatağın heybesini, içine yerleşti. Ondan sonra tohum fide yastıklarına başladı. Bir kısmı taze, bir kısmı yanık, birçok gübreler getirtti. Genişçe bir yerin toprağını açarak çukurlattı. Alta yaş gübre döşedi. Üstüne elenmiş toprakla karışık yanmış gübre serdi. Yastıklar hazırdı. Bunun üzerine biber, patlıcan, domates, lahana tohumları serpildi. Üstü tekrar topraklı yanık gübreyle örtüldü. Fideler çıkmaya başlayınca geceleri dondan korunmak için yastıkların üstü hasırla örtülecekti. Alttan yaş gübrenin yanmasından fışkıracak sıcaklık, üstten güneşin ısısı ve su bu tohumları çabucak uyandıracak, yeşertecekti. Vakti gelince bu fideler sebze ekilecek yerlere taşınıp ekmeksiz köyün ilk bostanları meydana gelecekti. Mustafa Ağa'nın aslında bir aylığı yoktu. O yetişecek fideleri dağıtırken bunlar için biraz para alacaktı. Ama bakıyordum o işin daha çok zevkinde gibiydi. Mustafa Ağa'nın sebze fidesi yastıkları ekildikten sonra da heybesi boşalmamıştı. Heybenin bir gözü de karpuz kavun çekirdekleriyle doluydu. "Efendi, bilir misin?" diyordu. "Bu kadar karpuz kavun tohumuyla Bulgaristan'da bir gavur köyü geçinir. Orada bağcılık, bostancılık altındır. 10 dönüm bostanı, 20 dönüm bağı olanı parmakla gösterirler. Sizin bu keltebe neye uyumuş böyle be?" Hafız Mustafa Ağa'nın etrafında pervaneydi. Onunla 60 dönümlük aile toprağı üstünde tartıştı durdu. Ona hasılata ortaklık bile teklif etti. Mustafa Ağa'nın gözü toktu. "Abi Hafız Efendi, abi sen gam çekme be. Yaparız bir şey bu topraklara. Abi sen de bu toprak olduktan sonra nideceğin köy katipliğini be." Hulasa öyle oldu ki aradan çok geçmeden o bu işlerde herkesin akıl hocası oldu. "Abi Muallim Bey, bu senin köylüler beni agronom mu sandılar ne? Abi ben agronom değilim be." Dipnot: ziraatçı, Bulgaristan'da teknik ziraat memurlarına verilen isim. Bir gün ona Beylikköprü'deki Baha Bey'in bahçesini görüp görmediğini sordum. "Beylikköprü'den geçerek geldik buraya. Hüseyin oraya biraz yük bıraktı. Benim geçtiğim yerde de bahçe varsa ben görürüm. Ağaç budaması nafile, lahanalar gevşek. Zamanı değildi ki başka zerzevatı görelim. Kovanlara diyecek yok. Bizim Çirmen'deki Panayot'un kovanlarından daha iyi. Ama keramet Kokona'da, aygır gibi karı." Çirmenli Mustafa her gün biraz daha köyün malı oluyordu. Gündüzleri fidelikte uğraşırdı, geceleri ise onu kulübesinde bırakmazlardı. Toprak su idaresinin yeni teraslama işleri de onu sarmıştı. "Abi siz bu tepeleri bağ yaparsanız mahsulün taşınmasına güç mü yetirirsiniz? Buralarda Hafız Ali, çavuş üzümü, cinsleri yetişmez ama vurun papaz karısını, basın şaraphaneleri. Abi bizim Çirmen'in gavurların elinde böyle yerler olsa parayı koyacak yer bulamazlar." O yılda akşam kursunu vaktinden önce tatil ettik. Delikanlılar işlere dalacaklardı. 2 mevsim okuyan öğrencilere belgeler verdik. Bunlar pekala okuyor yazıyorlardı. Biraz hesap, biraz yurt bilgisi, biraz tarih biliyorlardı. Daha bir şeyler de öğrenmişlerdi. Fakat yeni yıl için kararımız başkaydı. Acaba gece kurslarına biraz da meslek kursu şekli veremez miydik? Mesela bağcılık, bahçecilik, sütçülük işlerinde. Niçin olmasın? Hele elimizde Çirmenli Mustafa Ağa gibi bir öğretmen de olduktan sonra... Ağanın hoş bir anlatışı vardı. Bazen köy adasında kendini konusuna kaptırırdı. "Abi çocuklar, pırasa deyip geçmeyin be. Hiç zoru yoktur. Kar altında saklanır. Bir dönüm pırasa yatağından bir kamyon pırasa çıkar be. Heybe dolusu para derim sana." Ovada işler iyi gidiyordu. Pancar işlerini gene şeker şirketi adamları düzenledi. Pancar ekildi. Bu sefer herkesin kendi parseline. İşte tam o günlerde kaymakamdan bir davet aldım. Polatlı'ya indim. Kaymakam bana, "Hocam yola çıkacağız," dedi. Sebebini pek sormadım. Fakat hemen o gün bir ciple hareket ettik. Ayhan'la devlet çiftliği müdürü de beraberdi. Ertesi gün öğleden sonra Nafıa vekaletinde toplantı halindeydik. Vekil Bey toplantıyı idare ediyordu. Vali muavini, Ziraat Bankası Umum Müdürü, Ziraat Müdürü, Marif Müdürü, Sular İdaresi, Malzeme İşleri Bakanları ve daha birkaç büyük bir masanın etrafına toplanmıştık. Bizim eski gizli komite artık bir devlet kurmayı haline almıştı. İlk konuşma kaymakamın dert yanmasıyla başladı. "Bir dangalaklık ettim Vekil Bey. Keltepe'deki mektebin açılış gecesi, oradaki civar köylerin adamları bana, biz de bir şeyler isteriz, mektepler isteriz, iş isteriz diye saldırınca, o gecenin havasının da heyecanı içinde, bana gelin, isteyin, çareler arayalım," demiş bulundum. Ondan sonra da "yakamı kurtarabilirsen kurtar. Bu Keltepe başımıza iş açtı Vekil Bey. Şimdi bütün millet ayakta, biz de Keltepe gibi olmak isteriz," diye. "Sen ne yaptın Kaymakam Bey?" Civarda 10 köyü şöyle böyle incelettim. Hepsinde yapılabilecek bir şeyler var. Ama bu işler artık bizim takatimizi aştı. Perakende tedbirlerle olmaz. Bu işlerin bir yolu olsa gerek. Evet var, bölge planlaması ama bizde bunun ne anlamı ne organı vardır. Bizim görülmemiş kalkınmamız plandan ziyade kumandayla yürüyor. Başvekil heyecanlı adam, cesur, kararlı adam. Çok şeyler yapmak istediği muhakkak. İş ve inşa alanında büyük kararlar verebiliyor. Biz bu büyük ölçüde kararlara muhtaçtık. Çünkü bizden önceki devrede uzun süren iktidarın yorgunluğu, İkinci Dünya Harbi devrinin yıpratıcı şartları, yorgunluklarıyla eski iktidar karar kabiliyetini haklı olarak kaybetmişti. Biz halk içinden ve zinde bir güç olarak geldik, bir şeyler yapıyoruz da. Ama memleket ölçüsünde bir planlama, bir devlet planlama teşkilatı ve bu arada bölge planlamaları hulasa kumandanın ve o günün havasına göre kararlar vermenin yerini batı anlamıyla bir teşkilata ve disipline mal etmek. İşte bu olmuyor. Kalkınmamızda çarklar birbirine çarpıyor. Ben nihayet kendi vekaletimle ne kurtarabilirsem ona sarılıyorum. Yollar, limanlar, barajlar, sulama ve elektrifikasyon. Vekil Bey serbestçe ve galiba hakikaten yerinde bir takım gerçekleri dile getiriyordu. Hayatımda böyle konular dinleyeceğimi, böyle toplantılara katılacağımı düşünemezdim. Vekil devam etti. Ben bu saydıklarımın dışına neler yapabilirim bilmiyorum. Hem plan hem bölge planlaması işini gene de zorlayacağım. Mesela Keltepe'de bir örnek kalkınma gibi, Polatlı çevresinde de bir örnek bölge hareketi yolunu arayayım. Ama şimdi biz asıl işimize gelelim, Keltepe'nin işlerine. Bana kalsa işinizin kader tayin edici safhasına giriyorsunuz. Hiç olmazsa bu örnek üstünde zaferi tamamlayın. Bizim elimizde de bir koz, bir örnek vermiş olacaksınız. Şimdi işin neresindesiniz, önünüzde neler var bunları görelim, kararlara varalım. Memleketimizde ilk sessiz, sedasız ve yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıya gelen şu hareketi bir defa meydana çıkaralım. Ondan sonra sözü çiftlik müdürü aldı. Zaten bütün işler, dosyalar, raporlar Ayhan'ın kanalından orada toplanıyordu. Müdür işi gene baştan özetledi, anlattı. İçinde bulunduğumuz noktaya getirdi. Ona göre şimdi işin en önemli cephesi köyün içinde teşkilatlanmasıydı. Tam kooperatifleşmiş köy bizde ilk defa Keltepe olacaktı. Türkiye'nin belki en fakir, en perişan, en ümitsiz köylerinden biri. Eğer bu köy çıkış yolu bulursa bizzat hükümet içinde bundan daha cesaret verici bir şey olamazdı. Fakat kooperatif öyle bir vasıta, öyle bir makinedir ki, bu makinenin çarkları insanlardır. İnsanların gücü kuvveti, ruhi eğilimleri, karakterleri, zaafları, kuvvetleri ve geleneklerin bu insanların varlığına vurduğu damgalar, bu mekanizmanın işlemesine etkilerini yaparlar. Kooperatif bir şahıslar ve şahsiyetler birliğidir. Halbuki anonim şirketlerin, diğer sermaye şirketlerinin, kartellerin, tröstlerin, bankaların şahsiyetleri yoktur. Ekmeksiz köyde girişilen masumane hareketlerin ve teşekküllerin bu kadar geniş manaları, azametli cepheleri olduğunu düşünemezdim. Bir anda bir takım heybetli çarkları korkunç dişliler arasında savruluyormuşum duygusuna düştüm. İçime bir korku siner gibi oldu. Bütün dinleyenlerin üstünde de buna benzer bir havanın estiğini seziyordum. Fakat kooperatifin asıl kutsal ve mucizeli tarafı da buradadır. Çünkü insan bu çarkların dönüşünü her adımda izleyebilir. Kooperatifin attığı her adımda ona katılan şahsın bir müdahalesi, yani kooperatifçinin kooperatifle bir bütünleşmesi vardır. Mesela Keltepe'deki sütçülük işini düşünün. Keltepe'deki her ortak her an bu işin içinde yaşar. Her şey onun gözleri önünde yürür. Çayır, yem, hayvanların havalandırılması, beslenmesi, sağım, sütlerin sevki, hulasa bir faaliyet ki ona karışan insan her çarkın hareketlerine aktif olarak katılır. Halbuki mesela bir anonim şirkette hissedarlar değil, idareciler hakimdir. Bu ortaklar o şirketin yaptığı işin, işlettiği teşebbüsün, şurada veya buradaki şubelerinin nerede olduğunu bile bilmezler. Mesela bir Londralı aksiyoner Afrika ormanları içindeki ve kendisinde hissesi olan madenlerin yerini haritada bile gösteremez. Bugün Keltepe'de günün ilk konusu kooperatiflere yardımdır. Çünkü Keltepeliler bugün sınırlarını kendilerinin de kavrayamayacakları bir takım çarkların rüzgarına kendilerini kahramanca kaptırmışlardır. Bu harekette bir yenilgiyle karşılaşılmamalıdır. Bu tecrübe yenilmemelidir. Müdürün bu sözleri girişilen işlerin hem önemini belirtti hem onları aydınlattı. Havaya ferahlık verdi. Kahraman tabiriniz yerinde müdür bey, kahraman ve öncü. Bugün Keltepe köylüleri için kullanılacak en güzel vasıflar bunlardır. Onun başarısı nice Keltepelere ışık tutabilir, yol gösterebilir. Şimdi işleri sıralayalım. Bu son sözler vekil beyindi, sonra söz Ayhan'a düştü. Ayhan bugüne kadar yapılanları bir anda özetledi, dosyalarını ortaya koydu ve önümüzdeki sorunları birer birer saydı. Toplantıda Maarif müdürüne not almak düşmüştü, eli durmadan işliyordu. Sonra toprak su teşkilatının işleri özetlendi. Bu yaz Keleş Tepeler'de 300 dekar toprak teraslandırılacaktı. Şimdi girdiğimiz bahar mevsiminde ise bir başlangıç olsun diye 50 dekarlık kısmın bağ haline getirilmesi kabildi. Bağlar köyün malı olacak, ileride köy isterse bunları sahiplendirebilecekti. Bağ çubuklarını ziraat müdürü gönderecekti. Yalnız işçi kıtlığı bir meseleydi. Ondan sonra sütçülük sitesi işine geçildi. Site, ahırlar, ambarlar ve bir de süthaneden meydana geliyordu. Fakat su meselesi vardı. Nafa vekili, ben orada bir artezyen açtırırım deyince herkese serin bir su karşısındaki ferahlık geldi. Eksikler gedikler not edildi, Ziraat Bankası kredileri kafi gelecekti. Orada işçi kıtlığı hissedilmiyordu. Sonbaharda sütün Ankara'ya sevki başlayacak ve sonbahara doğru yeniden 100 ineğin satın alınması için Erzurum, Kars tarafına adamlar gönderilecekti. Ziraat Bankası Umum Müdürü, krediler müsaittir diyordu. Ayhan'ın ta önceden sezdiği doğru çıkıyordu. Keltepe yalnız ahır besi hayvancılığı ve sütçülükle kalkınabilirdi. İş Yeniköy inşaatına gelince sözü vekil bey aldı. İmar vekiliyle bu iş için konuşmuş. Köy Yapı Kooperatifi'nin mukavelesini de getirtip incelemişler. Bugünlerde köye hem imardan hem bayındırlıktan birer mühendis gönderilecekti. Pres, kerpiç makineleri belki yola çıkarılmıştı bile. İmar da daha şimdiden ve eldeki standartlara göre doğramaları Karadeniz tarafında bir orman atölyesine sipariş etmişti. Daha bazı konuşmalar da oldu. Vekil bey toplantı sona ererken bana döndü. Sen bugün az konuştun hocam. Son söz senindir. O gün ben pek söyleyecek söz bulamamıştım. Öyle konular konuşuyorlardı ki onları dinlemek ve düşünmek bir mazhariyetti. Vekil bey dedim, bu sizin arkadaşların bir taraftan büyük kararlar, büyük yapıcılık hamleleri içinde koşuşlarını, diğer taraftan bu hareketleri bir milli planlama teşkilatına bağlayamamalarını düşünüyorum. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bu sorumu günün toplantısı dışında sayın. Hocam bu sualin yerindedir. Yalnız senin değil, bütün sağduyulu aydınların sualidir. Her yerde bu sualle karşılaşırım. Sözüm şudur ki bu iki hareket arasındaki çelişme büyük politika ile küçük politika arasındaki çatışmadandır. Bu çatışmada mantık değil, ona katılanların yaratılışları, karakterleri, ruhları rol oynuyor. Sanıyorum ki bir tökezleme olursa bu çatışmadan olacaktır. Sonra yerinden kalktı hepimize. Haydi çocuklar dedi, şuraya bir şeyler hazırlattım, öğle yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra da herkes işinin başına. Yan odaya geçtik, büyük bir masanın etrafında yerlerimizi aldık. Yemek neşe içinde geçti, işlerden hiç bahsedilmedi. Sofrada en çok konuşan bendim. Bir anıtın temeli, sayfa 359. Köy bir şantiye haline aldı. Çadırlar, barakalar, taş, kum, kereste yığınları, çamur, kireç kuyuları. Ovada ise insanlar kaynaşıyorlardı. Böyle birbirimizi kaybetmiş gibiydik. Muhtara, İsfendiyar'a, köy ihtiyarlarına, kooperatif liderlerine rastladıkça şöyle ayak üzere telaşlı telaşlı 5-10 kelime konuşurlar, fırlar giderlerdi. Hepsinin de üstü başı toz, toprak, kireç lekeleri içinde görünürdü. Hele Sarı Çavuş, harbin tam civcivli zamanda siperden sipere seken bir acar takım kumandanı gibi sağa sola koşar dururdu. Hafız'ın bürosunun önü hele sabah ve akşam saatlerinde küme küme işçilerle dolardı. İnşaat sahasının şurasında burasında eğreti kahve, aşçı, kebapçı bankrakaları açılmıştı. Zaten bunların birinin önüne çömelip ya bir bardak çay içmeye ya da içinde minicik şiş kebapları sıkıştırılmış bir ekmek parçasını gevelemeye çalışan muhtara rastladığım zaman acıklı acıklı başını sallardı. Borç bini açtıktan sonra baklava börek yederler efendi. Nedir bu bizim halimiz yahu? Nerede o eski günler? Uzatır bacaklarımızı yatardık akşama kadar. Öyleydi muhtar. Nerede o günler? İkimiz de gülerdik. O hemen eklerdi. Aman efendi gözünü seveyim, yeni dertler çıkarma başımıza. Zaten gittik okkanın altına ya, kalk bakalım kalkabilirsen. Gene istermişler beni Ankara'ya. Sonra hemen aklına bir şey gelmiş gibi birden davranırdı. Aman bana müsaade. Yeni köyün temeli atılacağı gün Nurullah Öncü tutturdu. Önce caminin temeli atılmalıdır. Cami Beytullah'tır, Kabe'dir. Önce cami. Bunları sabah erken saatinde imamın evinde konuşuyorduk. Az sonra inşaat yerine varacaktık. Köyün temelini atacaktık. Nurullah konuşurken dinleyenler başlarını sallayıp duruyorlardı. Fakat imamın müdahalesi başka türlü oldu. Kazmayı önce yola vurun çocuklar. Yol bir tarihtir. Tarih dine de dünyaya da ulaştırır. Hatta din bile bir tarih. Cami ise bir kapıdır. Oraya bile yoldan varacaksın. Nurullah bu fetvaya bir şey diyemedi. Başını eğdi ve saygı içinde dinledi. Fakat ben temel atma yerinde ikisinin ortasını seçtim. Yeniköy'ün meydan yerinin etrafına yerli yabancı bütün cemaat sıralanmıştı. Süleyman Işık mektep çocuklarını temiz elbiseler içine meydanın bir tarafına dizmişti. Herkes hazır olup vakit gelince ortaya çıktım. Köy planına göre bu meydanın ortasında eski Frigya mermerlerinden bir sütun dikilecek, üzerine köyün ismi oyulacaktı. Sütunun temel çukuru hazırdı, arkadaşlara işaret ettim. Yanıma bir tekne harç getirdiler, elime bir mala verdiler. Sonra öğrenciler safına döndüm. Kızlardan biri gelsin dedim. Semra gene herkesten önce ve bu sefer bir keklik gibi sekerek değil, yavru bir ceylan gibi sıçrayarak geldi. Çünkü o artık 13-14 yaşlarında bir küçük hanımdı. Tıpkı benim Ankara'daki Semram gibi. Bir erkek çocuk gelsin dedim. Sırtmaç Musa'nın torunu hepsinden önce davrandı. Semra'nın yanına dikildi. Komşular dedim. Biz bugün varız, yarın yok. Ama yavrularımız yarın bu köyün asıl sahipleri olacaktır. Yeşillik içinde, güzellik, bolluk içinde, barış içinde, adalet içinde uzun yıllar yaşayacaklar. Bu köyün asıl sahipleri onlar olacaklar. Şimdi ilk harcı köy anıtının temeline onlar koysunlar. Hak onlarındır. Elimdeki malayı Semra'ya verdim. Serbest çaldı, harca daldırdı. İlk harcı yeni köyün temeline attı. Sonra elindeki malayı yanındaki arkadaşına verdi. Tam o sırada anıt temelinin yanındaki bayrak direğine muhtar köy adına bayrağı çekiyordu. Bayrak yavaş yavaş yükselirken herkes saygı duruşuna geçti ve mektep çocuklarının safından bir name rüzgarı yükseldi. Biz Sakarya çocukları, biz Sakarya çocukları, babalarımız bu toprakları kanlarıyla sulamış, biz alın terimizle sulayacağız, yarın... Şarkı sona erince herkes rahat vaziyeti aldı. Beklemediğim bir manzara karşısında kaldım. Bütün köy halkı tıpkı bir bayram sabahı gibi birbirlerinin ellerine sarılarak ya da kucaklaşarak birbirlerini tebrik ediyorlardı. Mektep çocuklarında bile el sıkışmalar, kucaklaşmalar görüyordum. Hemen herkesin gözlerinde sevinç yaşları vardı. Ben etrafımın bir halkayla sarıldığını gördüm. Önce Nurullah, önce elime sarıldı. Bu en güzel oldu hocam. Çocuklar günahsızlığın, geleceğin elçileridir. Söz elbette onlarındır. Sonra çevremi alanlarla kucaklaştım. Muhtar hem ağlıyor hem, sen bize hakkını helal etmezsen hoca, biz tüm kalırız vebal içinde diye söyleniyordu. Ben ancak, benim sizde helal edecek bir hakkım yok ki kardeşim diyebildim. O günden birkaç gün sonra gündüz sınıflarını da kapattık. Bütün köy işe daldı. Yaylaya ancak ihtiyar kadınlarla çobanları ve çocukları yollayabildiler. Köy yeri sütçülük sitesi, ova, keleş tepeler, hülasa her yer bir iş, bir inşa rüzgarları içinde savruluyordu. Ekmeksiz köyün havasında işin, kurmanın, yaratmanın ve güvenli bir ümidin mesut havası esiyordu. Ben hemen daima iş yerlerindeydim. Bir gün köye gelen bir açık otomobile köy imamını da aldım. Hava bahar havası, güneş ve bulutlar bereket vaat ediciydi. Ekmeksiz köy mutlu bir çalışma hamlesi içindeydi. İmama önce sütçülük sitesini gösterdim. Ahırları, ambarları, büroyu, süthaneyi sanki tamamlanmışlar, bitmişler ve hep çalışılıyormuş gibi tarif ettim. İnşaatın yakınında uzun bir çardak altında kışa girerken Kars taraflarından getirilen 40 ineğimiz gölgeleniyorlardı. Buzağılar ayrı bir bölme içindeydi. Bu yıl bu ineklerden yalnız bir tanesi buzağısını atmış, bir yavrusunu ölü doğurmuş, diğerleri ahu gözlü yavrular vermişlerdi. Çiftliğin bakım sağım ustası imama hayvanları adıyla tanıtıyordu. Şu baştaki yaramaz var ya, adı Şehnaz. Yanındaki Füsun, sonra Fatma. Fatma rekortmen, günde 16 kilo süt verdiği oldu. Bir sağım mevsiminde 2000 kiloyu aşırmayanı zaten saklamayız. Fakat aha, bunlar inek değil, fil. Öyledir hoca efendi, hele şu binaların damını alalım da sonbaharda bu düzlüğe 40 inek dizelim, o zaman gör fil sürüsünü. Allah nazardan saklasın, başka ne diyebilirim? Sonra yeni köy yerine yöneldik, en az 100 işçi karınca gibi çalışıyorlardı. Nurullah önce orada bizi karşıladı, cami inşaatı yerine götürdü. O bizden sonra caminin temeline duayla harcını koymuş, bir de kurban kestirmişti. İmam hafifçe güldü, otomobilden kolunu uzatıp mollanın sakalını çekti. Başka bir şey söylemedi. Köy yerinden üç gözelere daldık. Müteahhit burasını açtırmış. Ne kadar taş kalıntı varsa çıkartılmış ve tümsek kapatılarak bir tepecik halinde düzeltilmişti. Çirmenli Mustafa Ağa'nın kulübesi ve fidelikleri hemen gözelerin yanındaydı. Ağa bizi gene her zamanki cana yakın güler yüzlülüğüyle karşıladı. Abe imam efendi be, abe panayır yerine döndü bu sizin köy be. Bizim Tırnava panayırında sanır insan kendini be. Abe bu sizin muallim bey, bizim Bulgaristan'da olsa partiler kapışır alimallah. Onu sen mebus yapacağım, ben mebus yapacağım diye be. İmam Mustafa Ağa'yı çok severdi. Mustafa Ağa da hemen her köye inişinde uğrardı ona. Demek Mustafa Ağa'ya kalsa ben mebus oldum gitti. İşte bu hiç aklıma gelmemişti. Otomobili hemen fide yastıklarının yanına sürdürdük. Mustafa Ağa da asıl sanatını o vakit dile getirdi. Usta bir bahçıvan elinden çıkmış bu yastıklarda sulanmış yanık gübre örtülerinin üzeri yeşil bir saç dalgası gibi fışkıran domates, biber, patlıcan, lahana fidecikleriyle örtülüydü. Burada bir servet yatıyordu. Oradan ayrılırken Mustafa Ağa'yı da arabaya aldık. İmam derin bir hayret içindeydi. Polatlı pazarından dönüşte torbalarına pazar artığı birkaç parça çürük domates, soğan alabilmek için içleri yanan eski Keltepe köylülerini düşün. Bir de şimdi Polatlı pazarını taze sebzeye, bostana boğacak Keltepelileri. Hoca, bu işi benim hala aklım almıyor. Demin baktığımda bu mevsimde bu bataklıkta sivrisinek bulutlarıyla yaylaya çıkarılamayan birkaç sığır, eşek, çöküntüsünden başka bir şey görülmezdi. Hele insan. Halbuki bu inşaatta, bu ovada şimdi kim bilir ne kadar can çalışıyor. Dünkü yabancı işçi sayısı 145'ti hocam. Ama işçi asıl bundan sonra lazım. Muhtar senin Dursun'u yolladı Gere'de, Bolu taraflarına. Kimi bulursa yakalayıp getirsin diye. Muhtar şimdi her gün kazanlar kaynatıyor işçiler için. Doyarlarsa çalışırlar diye. Aferin muhtara. Hafız'ın bahçesi gözelerden uzak değildi. Bahçe daha şimdiden şeklini almıştı. 60 dekar toprağın etrafı hafif bir hendekle çevrilmiş, tel örgüyle sınırlanmıştı. Dikilen ağaçlar filizleniyordu. Mustafa Ağa karıkları hazırlatmıştı. Burada 6 işçi çalıştırılıyordu. Otomobil kuyunun motopompun yanına yanaştı durdu. Mustafa Ağa atladı, motorun başına vardı. Hareket çarkını işletti. Motorun deve boynundan Keltepe'nin bütün sularından güçlü bir pınar fışkırdı. Bir beton yalağa dökülen sular oradan muntazam bir su yoluna yöneldi. İmam daldı düşündü, gözlerini bu manzaradan ayıramıyordu. Baktı, baktı. ''Hoca, senin nasıl marifetin şu saman pazarlı hafızdır?'' dedi. ''Bu haytayı bugünkü hale getirmek. Ama benim hakkımı yedin hoca, ben gençken sen neredeydin ki?'' Hepimiz gülüştük. Sonra Mustafa Ağa şoföre bir şeyler söyledi, bir istikamet gösterdi. Araba ana kanala doğru bir tarla yolundan yöneldi. Kanala vardı durdu. Bir tarafı kanala dayanan 20 dekar kadar iyi tertiplenmiş, karıkları, su yolları hazırlanmış güzel bir bahçe yeri önümüzde seriliyordu. Mustafa Ağa, işte İmam Efendi dedi, senin bahçede burası. Fideleri dikelim de gösterelim dedik ama madem ayağınla geldin, bak beğenmezsen satarız. Abi siz 2 ay sonra gelin buraya be. Topraklar taksim olunurken imama bir hisse ayrıldığını biliyordum. Ama imam kendini kendi toprağı üzerinde görünce bir tuhaf oldu. Sevinmekle heyecanlanmak ya da ağlamak arasında yüzü karıştı. Mustafa Ağa havayı yatıştırmak gayretindeydi. İmama fazla heyecan yaramazdı. İmam efendi buraya kuyu istemez. Yazın kanal suyunu şişirip komşuların motoruyla sularız buraları. Hele bu yıl deneyelim. Ben buranın yarısına karpuz ekeceğim. Hem az su ister hem burası kumsal. Karpuz kudurur burada be. Sağ ol Mustafa Ağa, dünya malı neyime ama sizlerin bu hakkını nasıl öderim diye. Ben atıldım, sen ne diyorsun hoca, bu köyün sana olan borcu. İmam sözlerimi kesti, gözlerinden akan 2 damla yaşı eliyle sildi. Teyzeni getir bir gün buraya ama fideler dikilsin de diyebildi. Köy korusuna geldiğimiz zaman bizi Bekçi Süleyman karşıladı. Yemyeşil bir çayır örtüsü üzerinde 20.000 ağaç fidanı daha şimdiden buraya bir taze orman havası vermişti. Regülatör kapağı da artık takılmıştı. Ormanla regülatör arasında planlanan göl belirlemeye başlamıştı. Hoca bunu görünce şaştı. Bu da mı vardı? Bir gölcük hocam, mavi bir gölcük. Ormanları bitirip Geyikli'de kuruttukları gölün yerine Keltepeler işte burada hem bir orman hem bir göl yaratıyorlar. Bu Ermiş'e karşı onların bir borcuydu. Ataların, babaların bu borcunu çocukları ödüyorlar. Dönüşü karanlık dere yolundan yapamazdık. Planda kanallar üzerinde 2 küçük köprü vardı ama bu köprüler daha yapılamamıştı. Tekrar aynı yoldan döndük. Yalnız ovanın kuzeyinde ve karanlık dere yolu boyundaki kel tepelerde ilerleyen teraslamayı karşıdan seyrettik. Maksadı anlattım. İlk teraslarda bugünlerde 50 dekarlık bağ dikimine başlanacaktı. Amerikan çubukları gelmişti. Bugün yarın dikime girilecekti. Teraslarda çalışan işçiler işlerini bırakmış çadırlarının önünde akşam nevalelerini hazırlamakla meşguldüler. Köye dönünce doğru imamın evine indik. Teyze bizi kapıda ve biraz merakla bekliyormuş. İmamı sağ salim karşısına görünce yüzü güldü ve o akşam bizi bırakmadı. 15. dizinin sonu. Sayfa 365.